Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk. Klasikten popülere, müzik evreninde parlayan yıldızlar.
Efendim iyi akşamlar. Yelpaze'ye hoş geldiniz. Engelsiz Erişim Radyo'dasınız. Ben Selim Altınok. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam Yelpaze'de neler var hemen ondan bahsetmek istiyorum size. Duyurumuzda yer aldığı üzere bu akşam Mozart gecesi yapıyoruz. Wolfgang Amadeus Mozart'ı, klasik dönemin bu usta bestecisini anacağız ve size onun en sevilen eserlerini dinletmeye çalışacağız efendim. Programımız Yelpaze 2 haftada bir yayınlanıyor Engelsiz Erişim Radyo'da. Bir hafta Dostalji'yi dinliyorsunuz, bir hafta Yelpaze'yi. Hafta içinde de çok sayıda güzel programlarımız var. Bunları da kaçırmayın diyoruz. Ve bu akşam çok eser seçtiğimiz için fazla da konuşmadan hemen Mozart'la başlıyoruz. Efendim, Wolfgang Amadeus Mozart 1756 yılında Salzburg'da doğdu, dünyaya geldi. Babası Leopold Mozart, o da bir müzisyen hem de ciddi, oldukça sevilen, tanınan döneminin iyi müzisyenlerinden birisi. Annesi ev hanımı. Tipik bir ifadeyle ev hanımı diyebiliriz. Bir kız kardeşi var. Ablası aslında. Ablası da müzisyen. O da yetenekli ama tabii Wolfgang'ın üstün kabiliyeti karşısında onun ismi, esamesi fazla da okunmuyor. En azından sonraya kalmıyor fazla. Yani o yıllarda birlikte hareket ediyorlar, birlikte çalıyorlar, konserlere gidiyorlar. Ama tabii Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart bir besteci olduğu için o bu günümüze kadar kalıyor. Evet Kerim, sen ne diyeceksin?
Evet. Konuda? Öncelikle dinleyicilerimize ben de iyi akşamlar dilemek istiyorum. Hepiniz Yelpaze'ye hoş geldiniz. Evet, bu akşam müziğin dahi çocuğu, harika çocuk Mozart'tan bahsedeceğiz. Mozart'ın doğduğu yıllarda ailelerin böyle çok yetenekli çocuklarını biraz da gelir kaynağı olarak topluma tanıtma gibi bir alışkanlıkları var. O zamanlar böyle bir geçim yolu aslında düşünülmüş. Mozart da o yıllardaki örneklerinin en parlağı hiç kuşkusuz. Zaten kısacık sürecek hayatında çok erken yaşlarda büyük bir yetenek gösteriyor.
Kaç yaşlarında mesela?
Valla bildiğim kadarıyla 5 yaşlarından 6 yaşlarından itibaren nota defterleri ve besteleri var. Ya tabii bunlar öyle şey değil, küçük şarkılar değil, yani çok sesli eserler.
Bu arada tabii Mozart iyi bir kemancı. Yani daha ne zaman öğrendi, nasıl etti, nasıl yaptı? 6 yaşında keman, usta bir kemancı. Keman çalıyor, piyano çalıyor, org çalıyor tabii ki. Gittiği yerlerde orkların başına geçiyor. O küçük boyuyla nasıl geçiyor onu da düşünüyorum. Peki evet, sözümüze bir ara verelim. İlk olarak size onun bir kuartetinden bir bölüm dinlettik menüye. Bunu orkestra düzenlemesiyle sunduk. Şimdi belki de Mozart'ın en güzel adagiolarından, en güzel yavaş bölümlerinden birisine geçiyoruz. Symphony Concertant ve bunun ikinci bölümü.
Evet, Wolfgang Amadeus Mozart 5-6 yaşlarından itibaren müzik hayatına atılmış. Babasının desteğiyle eğitimi önce ondan almış. Daha sonra baba iki evladını alarak, hatta eşini de alarak, kendi edindikleri bir arabayla yolculuklara çıkmaya başlıyorlar. Londra, daha öncesinde ondan önce de ilk durakları sanıyorum Paris veya daha öncesi de var. Bir yanlış söylemiş olmuyor. Viyana, Paris, Londra.
Şimdi
buraları geziyorlar yani.
Evet. Mozart'ın doğup büyüdüğü, yani çocukluğun geçtiği şehir Salzburg. Yani bugün biz Salzburg'u tabii çok hani kültürel bir şehir olarak algılıyoruz ama o zamanlar itibariyle bu müzik işini yapabilmek açısından çok küçük bir yer orası. Yani küçük bir merkez. Dolayısıyla Mozart'ın sesini duyurması için mutlaka başka şehirlere, hatta başka ülkelere gitmesi gerekiyor. Bu arada Mozart'la ilgili olarak hemen şimdi bugünkü konuşmalarımızda da sözünü edeceğimiz bilgileri biz nereden aldığımızı da söyleyelim. Selim.
Aydın Büke'nin Mozart Bir Yaşam Öyküsü adlı kitabından edindi bu bilgileri.
Pan Yayıncılık'tan çıkan
güzel bir kitap. Ben fırsatınız olursa mutlaka okumanızı öneriyorum. Görme engelli arkadaşlarımız için de daha önce bunun seslendirildiğini söylemiştik, seslendirilmekte olduğunu, GTM'e yüklendiğini hemen ifade edelim. Belki de bugün bizim Mozart'ı konu etmemizin bir sebebi de bu kitabı okuyor olmamız aslında.
Hülya Hanım'a da buradan teşekkür ediyoruz. Köller ve Gönüllüler Derneği'nden. Köller ve Gönüllüler Derneği deyince yine derneğimizden sevgili Lale Hanım, onlara da buradan selam gönderiyoruz. Dinliyorlarmış efendim.
Yapmışlar. Gözde Kılıç, ben en çok Mozart severim zaten demiş. O da dinliyormuş.
Ve Bakırköy Kitap Kulübümüzden Neslihan Hanım, Neslihan Üstündağ dinliyorlarmış. Evet, onlara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz.
Doktor Ertan Yardımcı bir istekte bulunmuş. Birazdan onun isteğini yerine getireceğiz. Bir Mozart eseri istemiş.
Şöyle
bize
denmiş oluyor. Viyana dolaylarından bir Mozart'tan alınan bir karşılama. Öyle mi?
Vallahi çok farklı bir şey, güzel bir şey istemiş.
Hayır, ne mutluluk ki evet, Mozart'tan bir istek geliyor.
Evet, çok. Efendim, şimdi Mozart tabii çok değişik alanlarda eserler vermiş. Yani az önce şu anda arka planda çalmakta olan Senfoni Konçertant.
Senfoni Konçertant nedir? Ondan çok kısaca bahsedelim mi?
Evet. Aslında bir senfoni gibi. Konçertant demesi de konçerto gibi oluyor. Konçerto ne demek? Konçerto arkada orkestra çalıyor. Önde bir enstrüman ya da duruma göre iki enstrüman, üç de olabilir. Bunlar solo saz olarak asıl melodileri çalıyorlar. Yani orkestra eşlik ediyor.
Dinlemekte olduğumuz müziğin arkadaki orkestra partileri bir senfoniyi oluşturacak kadar yoğun. Konçertolarda bu kadar yoğun olmuyor belki diye bir
evet, yani yapabiliriz. Burada biraz sololar biraz daha düşük değil mi? Viola var ve keman var. Evet. Şimdi onun, yani Mozart'ın piyano sonatları var. Çok sayıda. Bunlar hep genellikle Mozart'ta bir neşe vardır. Bakın, küçücük bir bölüm dinleteceğiz size. Bir numaralı do majör. Piyano sonatının Glenn Gould ilk bölümünü seslendirecek. Buradaki sürati ve neşeyi görünüz. Bu piyano sonatının bu bölümünü nasıl buldun Kerim? Mesela çok hızlı.
Şöyle diyelim, zarif, şakacı ve çok anlaşılır melodik. Aslında daha tamamen çocukluk döneminden bahsediyoruz Mozart'ın, ama şimdi bu yıl Beethoven'ın da 250. doğum yılı olduğundan ondan da çok dinlemeler yapıyoruz ve tabii bir sürü eserini de burada çaldık dinleyicilerimize. Ben biraz Mozart'la Beethoven'u karşılaştırmak istiyorum. Beethoven'da biraz daha sinirli, ihtiraslı bir hal var. Gerek orkestra eserlerinde gerekse piyano sonatlarında, öyle değil mi Selim?
Yani... Evet, zaten Beethoven bir devrimci, bir baş kaldıran. Şöyle ki yazdığı her eser, yani yeni eser, bir önceki eserine daha bir farklı bakış açısı getiriyor, daha üstün diyelim. Yani zaten onu aşıyor yani.
Zaten
sonraki son dönem eserleri mesela neredeyse günümüzün çağdaş müziğini andıran boyutlarda, değil mi? Şeyleri var, dörtlüleri var, kuartetleri yani var.
9. senfoni son dörtlüleri ve son piyano sonatları
inanılmaz.
Öncekilerden farklı. Yani kendi yaşamı içinde devrimler yapmış. Mozart'ta hiç kuşkusuz böyle bir ilerleme var. Deniyor ki müzik tarihçileri tarafından, eğer Mozart ki yaklaşık 36 sene yaşadı, biraz daha yaşasaydı, eğer bir 15-20 sene daha yaşasaydı, o da yaşamında böyle devrimler yapabilirdi. Çünkü Beethoven 57 yaşına kadar yaşamıştı. Bu arada hemen söyleyelim. Sen dedin ki başta işte klasik dönemin en önemli bestecisi Mozart dedin. Sevgili dinleyenler, hani biz klasik müzik diye anarız bu Batı müziğini, ama aslında klasik müzik genel bir tabir. Bizim burada klasik dönem diye kastettiğimiz ayrı bir şey.
Klasik müzik derken şunu kastetmiş oluyoruz. Yani işte 100 sene 200 sene önce yapılan müzik artık tekrar aynısını yapmıyorsunuz.
Klasikleşiyor.
Klasikleşiyor o dönemden bugüne kaldığı için.
Ama klasik dönem dediğimiz, evet, yani Mozart, Haydn ve Mozart'la altı çizilen dönem.
Beethoven'da da artık son
kapanan dönem diyelim.
Aşaması. Şimdi biz ne demiştik? Daha önce geçen hafta barok müziği biraz anlatmıştık. 1750'ye kadar, yani Johann Sebastian Bach'ın ölümüne kadar olan dönem. Kimler vardı? Vivaldi vardı en önemli. Tabii ki Bach vardi. Corelli.
İşte, yani İtalyan ekolü
çoğu
biraz.
İtalyan. Ama Locatelli, işte Pergolesi gibi hep böyle iyiler vardı, sonları iyiyle biten.
Sevgili dinleyenler, o iki dönemi karşılaştırdığınızda hakikaten bu eser barok dönemi eseri midir yoksa klasik dönem eseri midir, bunu rahatlıkla
anlayabilirsiniz. Evet.
Fark var.
Evet, fark var.
Değişiyor müzik.
Şimdi
yani
müziği tekrar devreye sokalım. Sırada ne var bir bakayım ben. Şimdi piyano sonatları dedik. Glenn Gould'dan bir birinci sonattan bölüm verdik. Şimdi de La Majeure piyano sonatının son bölümü. Aslında bu tabii hepimiz bunu ne olarak biliyoruz? Çaldığı zaman hemen anlayacaksınız. Alla Turca, yani Türk Marşı. Ve bunu size Fazıl Say'ın biraz da sıra dışı bir yorumundan sunacağız. Gerçi onun daha da sıra dışı yorumları var. Bu eseri caz tarzında da çalıyor. Şimdi bu dinleyeceğimiz yorum caz değil ama bence klasiğin de biraz ötesine geçen hoş bir yorum.
Thank you.
Türk Marşı Mozart, onun piyano sonatının son bölümüydü. Fazıl Say'ın yorumuyla dinledik. Bu eser o kadar sevilmiş ki sonattan ayrı olarak böyle müstakil bir parça gibi çalınmış.
Allah Türk'a başlığını taşıyan bu son bölümü özellikle Mozart'ın Viyana kapılarına kadar gelen Osmanlı askerlerinin ayak sesleri ve o işte bandonun, mehterin ritim vuruşlarından esinlenerek yazdığı artık biliniyor. Evet. O dönemlerde zaten bir Allaturka özelliği var. Yani daha doğrusu arayışı Avrupa'da öyle bir moda var Avrupa'da.
Yani Türk usulü demek Allaturka. Bu arada çok sevgili Fehime hocamız, Fehime Özel hocamız da mesaj atmışlar. Teşekkür ediyoruz.
Ayvalık'a buradan selamlar, saygılar gönderiyoruz.
Mozart dinlediklerini söylemişler. Efendim bu Türk Marşı'nın çok değişik yorumları olduğunu söylemiştim. Kerim, sana bir tane daha buldum. Farklı bir yorum dinleteceğim şimdi. Dinleyenlerimiz de tabii ki dinleyecekler. Kısa bir bölüm dinleyelim. Bir flüt grubu yapmış bunu. Flüt topluluğundan. Ne dersiniz? Beğenecek misiniz bakalım? Şimdi Kerim ya sen konuşuyordun.
Nasıl enteresan. Bu senin şey değil miydi? Telefon zilin değil miydi böyle bir?
Evet biz
eski
o yıl,
biraz daha eski yıllarda.
Ya, kullanmıştım ya yine kullansam
çok keşke. Çok akıllı telefonlar çıkmadan önceki dönem sanki değil mi?
Ne kadar güzel yapmışlar. Şimdi bu Türk Marşı'nın çok daha değişik bir yorumu da var elimizde. Aslında tabii biz yapmıştık bunu da. Hani çok da daha çok da değişik derken ilginçliği şu. İçinde bir Türk sazı var. Anadolu sazı.
Kabak kemane.
Evet. Mozart'ın Türk Marşı'nı mandolinde Selim Altınok, gitar ve klavye yani piyanoda Kerim Altınok, kemanede Ruşen Can Acet, ritimlerde de Osman Can Adet.
Yalnız o klavye derken o kısmının düzenleme olduğunu ben çünkü piyanist evet. Değilim, aranjman olduğunu da söyleyelim. Thank you.
Evet, bu da böyle değişik bir darbukayla, kemane ile, mandolinle bir Türk marşıydı. Efendim, Mozart, bu arada bir dinleyicimiz daha, sevgili Can Yılmaz mesaj atmış. Can Gırtı programının yapımcısı, aynı zamanda güzel bir program yaptı bu hafta, onu da dinledik. Ve Mozart programımız devam ediyor. Engelsiz Erişim Radyo'dasınız. Yelpaze programı Selim ve Kerem Altınok'la. Bu hafta Wolfgang Amadeus Mozart'ı konuk ediyoruz. Programımızın yıldızı, parlayan yıldızı.
Evet, Mozart bir evlilik yapıyor ama öncesinde Weber ailesinin küçük kızıyla bir duygusal yakınlık kuruluyor aralarında. Ve bir evlenme ihtimalleri gündeme geliyor. Bu arada babası, yani Leopold Mozart, tabii o da iyi bir müzisyen, oğlunun bu evliliği gerçekleştirmesini hiç istemiyor. Sürekli bir taş koyma hali var. Nihayet de zaten araları bozuluyor. Mozart'la Costanze'nin, özür diliyorum, Aloysia'nın. Ama kaderin cilvesine bakın, aradan epeyce bir yıl geçmesinden sonra Mozart yine aynı ailenin büyük kızlarından birisi olan Costanze ile bir yuva kuruyor.
Mozart biraz esprili, biraz deli dolu bir çocuk aslında. Ya da genç diyelim. Yani çocukluğu da öyle tabii ama zaten çocukluğu gezilerde geçiyor. Yani bir çıkıyorlar Salzburg'tan, aylarca, hatta yıl geçiyor. Yıllar geçebiliyor yani.
Hatta Selim, şunu, evet, yani biraz üzücü bir olay var, onu belirtmek isterim. Annesiyle birlikte çıktığı bir gezi var. Babası Salzburg'da kalmak durumunda oluyor. Oradaki görevinden dolayı ne yazık ki annesini Paris'te uzun süren bir seyahatin içerisinde kaybediyor ve orada bırakıyor annesini. Orada
Kerim, şimdi ben Beethoven kitabını da yakında okuduğum için net aklımda. Beethoven'da böyle bir şey oluyor. O da çok ne ilginçtir. Kaderi ne kadar ilginç bir tecellisidir ki. Viyana'ya Mozart'ı görmeye geliyor. Onunla tanışmaya geliyor. 1787 yılında geliyor ve Mozart'ı göremeden geri dönmek zorunda kalıyor. Çünkü neden? Onun da annesi
rahatsızlanıyor
ve hemen de arkasından akabinde vefat ediyor. Yani.
Aslında şimdi şunun altını çizelim hemen. Yeni müziğe geçmeden hemen. Beethoven Mozart'tan sonra geliyor. Haydn enteresandır. Mozart'ı da görüyor, Beethoven'u da görüyor.
Ben de onun tarihlerini söyleyeyim. Klasik dönemin ilk bestecilerinden, en önemli bestecisi ve senfoninin babası olarak da adlandırılan Joseph Haydn 1732 doğumlu. Ondan sonra Mozart doğuyor 1756. 1770'te de Beethoven doğuyor. Ama dediğin gibi Mozart da Haydn'la görüşüyor. Beethoven hele Haydn'dan çok epeyce etkileniyor, ders alıyor ondan. Yani böyle de bir durum
ama,
var.
İşte Mozart, yani Beethoven bir türlü Mozart'ı yakalayamıyor. Onların görüşüp görüşmediği kesin değil.
Şimdi sırada ne var, bir bakalım. Evet, yine Mozart'ın çok sevilen eserlerinden bir tanesi. Yaylı Çalgılar Topluluğu için bestelediği Bir Küçük Gece Müziği adlı eserinin birinci bölümü. Çok bilinen bir eser. Thank you. Efendim, Yelpaze programı devam ediyor. Bize güzel mesajlar yine ulaştı. Minnaklar dinliyorlar mı? Çok sevgili ilkokul arkadaşlarımız.
Hepsine buradan çok selamlar gönderiyoruz.
Onları da çok özledik.
Duhal, Serdar, epey kalabalık kız. Epey kalabalık kız ama hepsine buradan çok çok selamlar
çok
gönderiyoruz.
Efendim, Mozart, evet neler bestelemiş? Şimdi bir kere 41 tane senfoni, 41 kere maşallah derler ya, 41 senfoni, her bir senfoninin tabii öyle bir 2 dakikalık, 3 dakikalık olmadığını söyleyelim. Yani en azı 20-25 dakikalık eserlerden bahsediyoruz. Toplamda 600 eseri var. Bakın 35 yaşının da vefat eden bir insan. Hadi 5 yaşında başlamış diyelim ki o kadar da değil. Bestelemeye 10 yaşlarında başladığını varsaysak 20-25 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Bilgisayar var mı o zaman?
Yok.
Elektrik zaten yok.
Yani bilgisayarda yok. Yazabildiği süreçte evet. Gerçi mum ışığında yazıyor. Evet. Çoğu bestecinin de gözleri belli bir yaştan sonra
gider.
Zaten gidiyor.
Bah mesela kör olur yaşın. Evet. Peki kalorifer var mı? Uçak var mı? Oradan oraya gidiş nasıl? Zor.
Hiç
ama
zor.
Nasıl oluyor? Notayı nasıl yazıyor? Bastırabiliyor mu bir yerlerde kolayca?
Ha, tamamen elle yazıyor.
Elle yazıyor değil
hiçbir
mi?
Hiçbir kolaylığı yok.
Ya.
Ve şunu söylemek lazım. Hani yani bir opera 3 saat sürüyor ama aslında onun belki 20 tane partisyonu var. Bu arada Mozart'ın hani
o 600 eserinin hani her biri tek 3 dakikalık şarkı değil. Onun içerisinde işte 3 saatlik opera da var. Ne bileyim 1 saatlik bir oratorio da var veya yarımşar saatlik sonatlar, konçertolar,
Mozart bazen
senfoniler.
O kadar bu eserlerini yetiştirmekte zorluk çekiyor ki mesela bir şöyle bir anlatılan bir olay vardır. İşte eser seslendirilecek daha son gün bütün notalar bitmemiş. İşte diyor ki Costanza'ya beni diyor sabah 5'te uyandır son notaları tamamlayayım. İşte uyuyakalıyor falan.
Neyse. Sabah kalkıyor onları yetiştiriyor saat 12'de.
Kopistler geliyor.
Kopistler
saat
alıyorlar.
Saat 7.30'da alıyorlar. 12'de prova
var.
Derken neredeyse birçok notayı müzisyenler hiç çalmadan prova edemeden konsere çıkıyorlar. Sevgili dinleyenler şunu da paylaşalım. Klasik müzik alanında çok enteresan bir şey var. Tabii klasik müzik icracıları çok iyi nota okuyorlar. Bu kadar hızlı partisyonlar olmasına rağmen bir yorumcu konserde kendi partisini, üstelik de bu parti melodik olmak zorunda değil. Yani çok böyle şiir gibi, şarkı gibi olmak zorunda değil. Daha böyle bir eşlik partisi olabilir. Onu bakarak sanki ilk defa bir kitabı okurken nasıl iyi bir okuyucu.
Ona deşifre diyoruz işte. Notayı deşifre etmek.
Onun gibi çalabiliyorlar.
Çözmek.
Müthiş bir şey bu.
Evet. Şimdi Mozart'ın eserlerinden bir istek parça vardı aslında. Bir dakika bir hemen kontrol edeyim listemi. Ve Ertan Bey için Mozart'ın 40. senfonisinin 1. bölümünü çalıyoruz. Ertan yardımcı ve ailesine gidiyor. Evet, Mozart 40. senfoni, meşhur senfoni 1. bölümü. Bu arada bir mesajımız var. Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin Top of Turkey, yani satrançta Top of Turkey resmen, değil mi? Türkiye şampiyonumuzdan mesajı aldık. Çok
genç büyük ustamız.
Büyük ustamız.
Gerçekten. Ülkemizin medarı iftarı. O da takip ediyormuş programımızı. Bu arada dinleyen başka satranççı dostlarımız da var. Onlara da buradan duyurmuş olalım. Dün akşam büyük usta Mustafa Yılmaz, yine büyük usta Kıvanç Haznedaroğlu'nun kanalında YouTube'da yaklaşık 2 saat kadar süren güzel bir programa katıldı. Ve orada ustalığının biraz sırlarını, satrancın insan yaşamındaki etkilerini çok samimi bir şekilde paylaştı.
Evet, çok güzel bir sohbetti.
Bunu izleyebilirsiniz.
Tavsiye ederiz.
Yine evet, bir satrancı arkadaşımız, dostumuz.
İstanbul Barosu Satranç ve Spor Komisyonu'ndan bahsediyoruz. Komisyon başkanımız avukat Tutku arkadaşımız.
Tutku Dinçer.
Tutku Dinçer Bey. O da mesaj atmış. Demiş ki bu müzikleri evde de dinleyebiliriz ama sizin yorumlarınızla, sohbetinizle dinlemek güzel demiş. Aynen, ben de ona katıldım ve dedim ki, diyorum ki siz dostlarımızla beraber dinlemek güzel. Biz de aslında evde dinliyoruz bunları Kerim'le zaman zaman. Her zaman hatta. Evet, Mozart'a devam ediyoruz. Şimdi Mozart tabii vokal, yani insan sesi içinde müzikler üretmiş. Az önce bahsettik, operaları var, birçok eserleri var. Bir de Requiem'i var biliyorsunuz. O gerçi mutlaka ondan bir bölüm çalacağız bu bölümün sonunda.
Yazdığı en son eser Requiem. Requiem evet. Ciddi bir form.
Yalnız önce Requiem'de bir bölüm değil, bir meşhur bir terzeti var ki bunu sen söyledin bana kitaptan.
Idomeneo operasından. Terzet ne demek? Onu da bir söyleyelim.
Terzet aslında operanın içerisinde bir bölüm. Üçlü demek. Yani üç insan sesi beraber söyleyince terzet oluyor. Üç tane enstrüman çalarsa trio.
Ona trio diyorlar. Değil mi? Terzet şimdi burada iki soprano ama bir tenor galiba.
Yani bunun terziyle falan alakası yok yani, değil mi? Şaka yapıyorum ama. Terzet, trini bir şey. Peki iki kişi olsa ne oluyor? Düet oluyor.
Öyle yani, mesela, yani insanlarda sopran, demek ki evet. Mesela iki tane enstrüman çaldığında duo deniyor, düet denmiyor. Duo.
Ama iki insan şarkı daki ikiliye düet deniyor. Üçlüye de işte enstrüman olursa trio, ama operanın içerisinde olursa terzet denmiş.
Peki dörtlüye enstrüman olursa kuartet deniyor, kuartet. Ama onun şeyini biliyor muyuz insan sesi olduğunda?
Bak onu şimdi hatırlayamadım. Vardır mutlaka ama.
Foret moret ama öyle bir şey duymadım.
Fortet motet diye bir şey.
Fortet duymadık, yok.
Yok. Şimdi efendim bu Idomeneo'dan olan terzette iki tane kadın sesi, bir de erkek sesi var. Erkek sesi tenor, yani ince erkek sesi. Hanımlar ise, hanımefendiler ise sanıyorum ikisi de soprano değil mi Kerim? Yoksa biri mezzo soprano, diğeri soprano.
İkisi de soprano gibi.
Soprano. Yani onlar da ince kadın sesi ve orkestrayla. Biraz kulak verelim. Bakın burada güzel bir çok seslilik var. İnsan...
Önce tek tek giriyorlar, evet, soliste. Sonra birleşiyorlar.
Ona dikkat edin lütfen.
Seconda i voti o cielo, seconda i
Evet efendim, Mozart'ın eserleri bitmek bilmiyor. Tabii daha çok eseri var seçtiğimiz ama fazla zamanımız kalmadı Mozart'ın bölümü için.
Mozart'ın Selim yaşamında parasızlık çektiği biliniyor. O dönemlerde aslında besteciler, müzisyenler bir tür hizmetkar gibi. Hani tabii biraz üst sınıf hizmetkar gibi ama sonuçta saraydan işte maaş alma garantisini edinmek onlar için orada tabii önemli
bir
durum. Ya bugünkü
gibi kadrolu bir orkestra elemanı falan olamıyorsun. Telif hakkı doğru dürüst yok. İşte bir kere alıyorsun.
Tabii sipariş eserler yazıyorlar.
Var.
Tabii şu var, Mozart'ın hani biraz da belki eşiyle ilgili olarak çok böyle elinde para tutamadığı gibi tarihsel tespitler var.
Çoğu müzisyende olan bir şey, yani sanatçılarda olan bir şey ama
mesela babası da çok öyle sıkıntılar yaşamış ama hep borçlarını ödemiş, etmiş.
Evet.
Bir de Mozart'ın hani sonlara geliyoruz Mozart bölümümüzün. Onun hani vefatı ile ilgili de işte çok kış döneminde olduğu ve yani Aralık ayının sonunda sanıyorum vefat ediyor ve yani nereye gömüldüğü bile neredeyse belli olmayacak şekilde hiç kimsenin olmadığı bir ortamda defnediliyor.
Biraz
klasik müzik bestecilerinde
olan bir şey değil
olan,
mi? Yani, Vivaldi de böyle mesela yoksulluk içinde ölüyor, yani kimsesizler mezarlığına gömülüyor ondan sonra.
Öyle
yani,
ama eserleriyle öyle bir yaşıyorlarsa. Bir de onun hayatında Salieri ile yaşadığı bir şey var. Hani sürtüşme var.
Biraz abartılmış bu kitaplarda, filmlerde, oyun, evet, tiyatrolarda yani, ama.
O kadar değil aslında. Yani, şüphesiz o kadar olamaz.
Onu Salieri öldürdü diyecek kadar ileri gitmişler.
Hani zehirledi diyecek kadar.
Salieri falan zehirlemiyor. Yani öyle bir şey yok bir kere. Şimdi piyano konçertoları var 20'den fazla. Onların bir tanesinin ikinci bölümü dinleteceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Konçerto, az önce söylediğim gibi tek bir enstrüman veya iki enstrüman bazen. Ama arkada ona eşlik eden bir orkestra. Öndeki enstrüman solist, arkadaki orkestra eşlikçi gibi. Bu 3 bölüm oluyor klasik dönemin konçertoları. 1. bölüm hızlı, 2. bölüm yavaş, 3. bölüm hızlı. Şimdi biz sizlere bakalım hangi konçerto. ...20 numaralı... ...re minör konçertodan bir bölüm dinletiyoruz. Müzik Efendim gördünüz, piyano konçertosu çalıyor ama en az bir 3 dakika orkestra bir intro yaptı. Ama müthiş bir intro. O zaten introdan dolayı bu eser kulaklarda kalmıştır. En çok o bölümden dolayı sevilir. Ve ben baktım eserin bu bölümü, sadece bu bölümü 13 dakika. Konçertonun toplamı 20 dakikadan fazla. Yani böyle hacimli eserler ki bunlar tabii romantik dönemde ve daha sonraki dönemlerde daha da yükselecek. Yani bir saatlik senfoniler, Beethoven'ın mesela 9. senfonisi 74 dakikadır. CD'lere sığmayacak. Yani bir normal CD'nin kapasitesinin son sınırıdır 74 dakika. Biraz da o yüzden 74 dakika olarak belirlenmiştir ki Beethoven'ın senfonisi bir CD'ye sığabilsin diye dijital olarak 74 dakikaya kadar ayarlanmıştır CD'lerin süresi. Efendim Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart'ı bir saate sığdırmak mümkün değil ama programımızın diğer bölümleri var. Birazdan enstrümanlarımız elimizde olacak. Sizler için canlı müzik yapacağız. Malumunuz yıl başı geliyor. Bu sene yılbaşı biraz sönük geçeceğe benzer elbette. Öyle de olmak zorunda zaten her bakımdan. Hem yaşadığımız pandeminin bizlere zorunlu kıldığı tedbirler nedeniyle hem de yaşadığımız üzüntüler, acılar nedeniyle. Şimdi onun öncesinde Mozart'ı bitirelim. Onun vefatında son anlarında yazdığı, tamamlamak istediği bir eseri Requiem.
Ondan çok kısa bahsedeyim Selim.
Evet.
Requiem için anlatılan bir hikaye var. Mozart artık ağır hastadır. Kapıya bir adam gelir. Böyle bir gri pelerinli, yüzü pek belli olmayan bir adamdır. Ve Mozart'tan bir eser yazmasını ister.
İşte parasını da verir galiba değil mi? Peşin verir öyle bir şey.
Önce bir peşinat verilir. Bu eser işte o meşhur Requiem olacaktır. Aslında Mozart'ın kendi işte ölümüyle ilgili bir eser yazdığı, gidip gelen o habercinin veya o aracının da işte Azrail olduğu gibi böyle bir aslında efsane çıkarmıştır.
Tuhaf şeyler tuhaf. Yani.
Aslında bunun sırrı sonradan çözülüyor. Çok net olarak çözülüyor. Orada bir kont var ve orada dönemin ünlü bestecilerine bir takım eserler yazdırıyor ücreti mukabilinde ve sonra o eserleri kendi çevresindeki arkadaşlarıyla kendi bestesiymiş gibi seslendiriyor. Nitekim bu eser de öyle. Hatta yarım kalıyor bu Requiem. Yarım kaldıktan sonra eşi telaşlanıyor. Ya bunu sipariş almıştık işte parasını alacağız. Ücreti alınacak. Ne yapalım? Mozart'ın bir öğrencisi. Neydi ismi?
Süsler.
O tamamlıyor. Değil mi?
Evet.
Ve yani aslında olaylar da biliniyor. Yani böyle de bir enteresan tarihsel olay var.
Evet, böyle dolu dolu geçmiş bir yaşam, 600 eser. Sırf bu eserleri kaleme almak bile 20 sene sürüyormuş galiba, değil mi? Öyle derler. Ki bir de bunun besteleme aşamaları, planlaması kafasında düşünüyor. Bazen yırtıyor, tekrar yazıyor. Aynı arayı defalarca yazabiliyor bir bölümü. Yani inanılmaz bir yaşam. Bence bunlar birer mucize, yaşam mucizesi ve bizlere hediye bu dünyaya, bu yalan dünyaya, bu maalesef kirletilen insanlar tarafından, bir grup insan tarafından kirletilen dünyaya bir melhem sürmek oluyor Mozart ve diğerleri. Son defa Mozart'ı Requiem'den bir bölümle uğurluyoruz.
Efendim şu an enstrümanlarımız elimizde. Sizler için şarkılar söylemek istiyoruz. Umarız 2020'den sonra gelen önümüzdeki yani yeni yılımın şu an 4 günümüz var. Yeni yıl 2020'den çok daha güzel olsun. Yani 2020 pek bir şey anlatamadı, fazla bir şey veremedi bizlere. Acı, daha çok acı verdi. Uzaklıklar oldu. İnşallah 2021'de daha güzel günler göreceğiz. Ne çalalım Kerim?
Bir duygusal parçayla mı başlayalım?
Olur.
Kalmaz sevgilim, figan ile başımdan tüter. Benim bu derdim gizli kalmaz sevgilim, figan ile başımdan tüter. Kara gözlerine hayran olduğum memleket kokulu yârim. Karık dillerine meftun oldum, başına gül takılı yârim. Deniz bile şahit olmaz. Şahit olmazsa agapimu, başka kim olur derdime? Memleket hasreti öyle bastı sevgilim, bıçaklar saplandı yüreğime. Memleket hasreti öyle bastı sevgilim, bıçaklar saplandı yüreğime. Kara gözlerine hayran oldum, memleket kokulu yârim. Türk dillerine meftun oldum, saçına gül takılı yârim. Kara gözlerine hayran oldum, memleket kokulu yârim. Kırık dillerine meftun oldum, saçına gül takılı yârim.
Evet, şimdi biraz daha hareketli bir şey yapalım. Doğan Canku, çok sevdiğimiz değerli bir sanatçı. Onun şarkılarından bir tanesi İnsanoğlu.
Sırtında hayat taşır, saltanat sürerken içinde acı taşır. Hayat o köprüden bin bir kılıkta geçer, yollara hem sevgi hem de acıyı döker. Bir İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister. Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister. Şarkılarla, türkülerle içindekini döker. Kuralları değişse de bu oyun böyle, böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü gibidir. İnsanoğlu dünyada sırtında kaderi, gözlerinde umutlar. Sırtında hayat taşır, saltanat sürerken içinde acı taşır. Hayat o köprüden bin bir kılıkta geçer. Yollara hem sevgi hem de acıyı döker. İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister. Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister. Şarkılarla, türkülerle içindekini döker. Kuralları değişse de bu oyun böyle, böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü gibidir. İnsanoğlu dünyadan sırtında kaderi, gözlerinde umutlar.
Edebiyat Köşesi. Bu hafta neler okuduk? Kitap köşemize geldik. Çoğunlukla evdeyiz. Pandemi dolayısıyla fazla bir yere çıkılmıyor. Hafta sonu zaten yasak var. Dolayısıyla kitap okumaya uygun bir ortam var. Ama birçok kişi de ya ben konsantre olamıyorum, kitap okuyamıyorum diyor. Bizim için de böyle mi derseniz, vallahi bizim için böyle değil. Biz bayağı kitap okuduk. Ben zannedersem her ay bir 3 tane falan devirdim. Ne zamanlar okuyoruz? Çoğunlukla sabah erken saatlerde. Genellikle böyle 6-8 arası gibi ben yatağımda kitap okuyarak başlıyorum. Ondan sonra çünkü gün içerisinde bilgisayar, mailler, satranç çalışmak, müzik çalışmak, müzik dinlemek, bir takım işler, telefonlar derken evde de olsanız fırsat olmuyor. Yani ha, demek konsantre olamıyorsun.
Erken uyanıp kalktığında hani kitap dinliyorsun, oturup satranç soruları çözmüyorsun.
Satranç sorularını
evet, sen... Şimdi büyük ustalarımızın söylediği satrançta profesyonelleşme evet. Yolunda en çok yapılması gereken aslında günün ilk saatlerinde, enerjinin en yüksek olduğu saatlerde soru çözmek.
Evet. Ya onu sen bana getireceksin, yapacağız ama...
Vallahi yıllardır evet. Söylüyorum, hazırladım, bütün malzemeyi hazırladım. Hani gel bana eşlik et ki, biraz hani birbirimize sekondantlık edelim, yardım
ben
edelim.
Ben maç ettirmeyi seviyorum, ustaların maçları, onlar güzel oynamışlar. Bir de maç yapmayı seviyorum. İşte evvelsi akşam da ben turnuvaya girdim. Sen girmedin mesela. Orada ortalıkta başka işlerle uğraştın. Ama ne maçlar oynadım. Ne maçlar. Yani kazandım veya kaybettim. Çok şey değil ama çok i̇şte güzel maçlar.
Eğleniyorsun ama işte yani gelişme yolunda biraz.
Neyse şimdi peki kitaplara dönelim. Ben bu hafta sevgili dinleyenler işte bu Mozart kitabına başladım bir kere. Mozart'ın hayatını anlatan kitap. O kitabın herhalde bir daha yarısına falan gelmedim. Yani üçte birine yaklaşıyorum. Ama bir kitapta bitirdim. Kitabın ismi Kör Müzisyen.
Bu Türkçe'ye çok yeni çevrildi. Yani çok ilk defa basılıyor.
Yazar eski ama değil mi?
Yazar Korolenko.
Vladimir Korolenko. Aydınlanma dönemi romancıların yazarlarından.
Şöyle, Rusya'nın tabii. 1853 doğumlu. Kendisi Rusya, yani Sovyet değil tabii o zamanlar. Gerçekten Rusya dönemi. Ve 1920'lerde vefat ediyor. Yani komünist Rusya geldikten az sonra vefat ediyor. Ve en ünlü romanıymış bu. Gerçekten yani kör olarak doğan bir çocuğun hayatını gerçekçi bir yaklaşımda. İki defa gerçek lafını kullandım, hoş olmadı ama. Yani real bir yaklaşımla diyeyim anlatıyor. Yani çok uzun, şimdi burada anlatmayayım ama çok kısacık şeyinden bir bölüm dinleyelim.
Tanıtımını.
En azından tanıtımını dinletelim. Evet, size.
Seslendiren İsmet Nergiz. Kitabın adı Kör Müzisyen. Yazarı Vladimir Korolenko. Çevirmeni Levent Özübek. Türü roman. Vakıfbank Kültür Yayınları 1. baskı. Ağustos 2020. 228 sayfa. Kitabın kapak resmi. Beyaz fon üzerine ten rengi belirgin fakat kara kalem çalışılmış, uzun, gür sakallı ve saçlı, alnı geniş, dominant karakter görüntüsü veren bakışlı bir adam resmi. Kitabın arka kapağı. 19. yüzyıl Rus edebiyatının son büyük temsilcilerinden biri olan Vladimir Korolenko, 1853-1921, Vakıfbank Kültür Yayınları aracılığıyla ilk defa Türkiye'deki okurlarıyla buluşuyor. Rus edebiyatının pedagojik ve psikolojik bakımdan en değerli klasiklerinden biri sayılan ve birçok dünya diline çevrilen Kör Müzisyen, 1886'da yayınladığı ilk günden itibaren büyük ilgiyle karşılanmıştır. Korolenko'nun görme engelli küçük bir çocuğun müzikle tanışmasının ardından değişen iç dünyasını adeta kadife kalemle yazıya döktüğü bu aile hikayesi, kırsal Rus yaşamına dair bize büyüleyici bir anlatım sunuyor. Levent Özübek'in duru bir Türkçe ile dilimize kazandırdığı Kör Müzisyen'in okurlarına, klasiklere mahsus bir lezzet vaat ettiğini söyleyebiliriz. Vladimir Galaktiyonov.
Evet, çok hoş bir kitap. Yalnız okuma çok çok iyi değil, onu hemen vurgulayayım. Yine de biz çok teşekkür ediyoruz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımıza, GETEM'deki arkadaşlarımıza daha doğrusu. Biz bu kitabın okunduğunu sevgili Nuri Kaya'dan öğrendik ilk defa. Çok da zaman olmadı. Hemen rica ettik GETEM'e. Onlar da mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde seslendirdiler. Sanıyorum Türgök de seslendirecek. Ve bu arada bize Türgök'ten çok güzel bir sürpriz oldu. Sürpriz yaptılar, sağ olsunlar İzmir'den. Korolenko'nun bu eserini okunmadan önce kabartmaya yazmışlar. Kabartmaya çevirmişler ki inanılmaz zahmetli, inanılmaz yorucu bir iş. Ve önceki gün elimize o kitabın kabartması ulaştı. Bunu biz okuyacağız ve hemen elimizden diğer arkadaşlarımıza, çünkü o kadar değerli bir baskı ki, diğer kabartma okuyacak arkadaşlarımıza devredeceğiz. Diyeceğiz ki sen de oku, sen de bir arkadaşına devret. Böyle elden ele geçsin ki değerini bulsun, o emeğin karşılığı yerine gelsin. Ben buradan Türgök'e de bir teşekkür gönderiyorum. Şimdi bizim kaç Ocak? 6 Ocak mı oluyor? Çarşamba, tabii. 6 Ocak çarşamba günü kitap kulübü söyleşimiz var. Biliyorsunuz Bakırköy Kitap Kulübü 9 aydır pandemi nedeniyle Skype üzerinden görüşme yapıyor, toplanıyor. Her ayın ilk çarşambası saat 18'de. Önümüzdeki ayın kitabı At Sineği. Yazarını bir türlü söyleyemiyorum. Neydi onun ismi?
Hoynich.
Hoynich değil mi? Hadi kısa da falan da. İrlandalı yazar. Geçen programımızda bu yazarı ve kitabı tanıttığımız için ayrıca bugün yer vermeyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu çok güzel bir eser. Ben bu eseri bitirdim. Birazdan size onunla ilgili bir müzik sunacağız. O kadar sevilmiş ki. Birçok müzikler opera bile yapılmış diye duydum. Gerçi operayı henüz dinlemedim ama. Bir suite. Rus besteci Maksim Şostakoviç'in yaptığı bir suite var. Oradan bir bölüm dinleteceğim. At Sineği Suite'i diye. Güzel bir eser. Bunu da burada söylemiş olalım. Bir haber daha paylaşayım. Kitapla ilgili değil ama satrançla ilgili. 12 güçlü ustanın, büyük ustanın katıldığı bir turnuva başladı. 15 dakika artı 10 saniye eklemeli. Maçlar akşamüstü oynanıyor saat 17'de. Biz bugün kaçırdık doğrusu. Biraz bu programın hazırlığı.
Bir haber daha var Selim. Türkiye Görme Özürler Kitaplığı Türgök. Görme engelli yazar adayları arasında bir öykü yarışması başlatıyor. Evet. Sanıyorum 7.sini
yapıyorlar. Öyle
yapıyorlar.
Mi?
Evet.
Nereden bilgi alabiliriz?
www.turgok.org adresinden bilgi alabiliriz.
O zaman bir şey daha söyleyeceğim. Yılbaşında program yok dedik ya, hani bir yerde yılbaşı eğlencesi yapılmayacak ama çok enteresan bir çözüm bulmuş. Kim bulmuş onu da hemen söyleyeceğim. Bilmiyorum başka yerlerde de uygulanacak mı ama bizim geçen yıllarda müzik yaptığımız Karaköy'üm, çok severek müzik yaptığımız ama tabii 9 aydır adımımızı atamadığımız kapalı çünkü bütün mekanlar biliyorsunuz müzik mekanları, eğlence mekanları. Yılbaşında ilginç bir uygulama yapacakmış. Onu bize bildirdiler. Evlere yemek servisi yapılacak. Yani ama yılbaşı özel menü, bir menüyle. Ve bu menü içerisinde müzik de yer alacak. Enteresan. Belki biz de o projenin içerisinde yer alacağız. Yani yılbaşında işte
saat 12'de
değil mi?
Yeni yıla Zoom üzerinden uzaktan yapılan canlı müziklerle yani girilecek. Böyle bir proje var.
Bir proje var. Bakalım gerçekleşirse bizim için hazırlıklı de ilk olacak, enteresan olacak. Daha neler göreceğiz efendim? Yani bu çağda bunları yaşıyoruz. Rüyamızda görsek inanmazdık diyeyim yani size. Evet, programımızın sonuna geliyor artık. Son bir parçayla bitireceğiz ama nasıl yapalım? Önce şu At Sineği Suite'inden o bölümü dinleyelim bir kere. Shostakovich ile sizi baş başa bırakıyoruz birkaç dakika için. Ondan sonra enstrümanları alıp hemen geliyoruz bir yere. Lütfen ayrılmayın, son parçamızla yelpazeyi birlikte kapatalım.
Kerim ve Selim Altınok'la Yelpaze devam ediyor.
Yelpaze devam ediyor dedik ama
bitiyor dese daha yelpaze ya. Jeneriğimiz.
Bu arada sevgili Tijan, yalnız büyüğümüzden çok yine güzel mesaj aldık. Onun da o zarif müzik hafızası, zarif müzik zevki, keyfi bize çok yansıyor. Çünkü her gün bize hemen hemen her gün Spotify'dan bulduğu güzel müzikleri, albümleri atıyor. Mesela bugün çok harika bir akordeon albümü paylaşmıştı. Bayıla bayıla dinledik. Pazar sabahımızı süsledi.
Türk marşına yapmış olduğumuz yorumla ilgili Tijan Hanım yazmış.
Öyle mi?
Yine çok sevgili dostumuz, yine hem hukukçu hem müzisyen dostumuz Olgun Yılmaz. Evet.
Engelsiz Erişim Radyo'nun programcılarından, Olgun'un Tavernası'nın yapımcısı ve sunucusu. Ondan bir mesaj var. Aslında
o da çok teşekkür ediyoruz. Aynı parçayla ilgili söylemiş ve Olguncuğum, o dönemde Reaper'a geçmemiştim. Sonar ile yapıldı ama tabii Reaper'da da şu anda yine çok daha rahat da yapabiliriz aynı şekilde çalışmaları.
Sevgili Olgun'un bir önerisi de var. Gerçekleştirebilirsek yılbaşı gecesi ortak yayın yapmak Engelsiz Erişim Radyo'dan. Tabii şimdilik bu henüz bir plan aşamasında. Eğer bunu yapabilirsek tabii ki sizleri yine haberdar ederiz sevgili dinleyenler.
30 evet. Dakika etkinliği mi?
Ayrıca bu arada evet 30 Aralık akşamı saat 21'de Engelsiz Erişim'in bir eğlence, yani yılbaşı dolayısıyla yine bir gün öncesinde bir program var. Nerede? Zoom'da mı olacak Kerim?
Zoom'da olacak. Mutlaka onun Zoom linki yayınlanacak.
Yayınlanacaktır. Onu da bir şekilde sizlere ulaştırıyorum.
Ben belki evet. Çok detayını bilmiyorum ama
bizler de katılacağız. Paylaşırız. Bizler de katılacağız. Şimdi evet, bir dahaki sene görüşmek üzere diyeceğiz. Yani bir sene sonra görüşürüz diye klasik espri yapmayalım burada ama bu yılı böyle kapatıyorum.
Hastalara yaptım bile.
Yaptım mı? Ben hastalarımıza şifa, dertlerimize deva diliyorum en başta. Bu pandemi derdinden en kısa süre içinde kurtulmayı diliyorum. Ve güzel hareketli bir şarkıyla biz programı kapatarak yeni yıla öyle bir geçiş yapalım istiyoruz. Yo, şey yapalım değil mi? Tamam, evet. Duygusal birazcık ama yine hareketli bir şarkı. Güne bakan.
Zaman içinde dostlar ağaçlara ev kurardı. Tatlı bir düş içinde bir yere bir göğe bakardı. Gönlümüz kuş gibiydi dostlar, dünyaya kanat açardı. Tutsak değildik zamana, başına buyruk yaşardı. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyülüydü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemesek de geriye, ardından koştuğumuz o zamanlar. Thank you. yıldızlara benzeriz. Pencereler bırak açık kalsın, geceleri yağmurlar yağsın. Güne bakan güçlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın. Parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyülüdü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemezsek de geriye, ardından koştuğumuz o zaman.
Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk. Klasikten popülere, müzik evreninde parlayan yıldız.